Ayın en çıplak günü, Buket Uzuner.
Ayrım 11.
Evet baba. Young Müzik Dergisi de öyle yazıyordu. Artık milattan önce ve sonra değil, Beatles'tan önce ve sonra var diyor başyazar. Yani Beatles'tan sonraki kuşaklar bir türlü yaşlanmıyorlarmış, anladın mı? Anlamaz mıyım hiç? Althusser Beatles'tan önce 1918'de doğdu, Cezayir'de. Biz hem Beatles'ı hem Althusser'i sevdik ama en çok Galata Köprüsü. Önce Almanlar 5 yıl hapse attılar onu. Sonra Paris'te adi suçlu. Althusser gerçekten delirdi mi? Öğrencilerimi özlüyorum. Onların öğrenmeye aç, dürüst yüreklerini özlüyorum. Onlara Althusser'i anlatmayı özlüyorum. Galata Köprüsü'nü de özleyeceğim. Her gün bir kare fotoğrafını çekiyorum sökülen köprünün. Her fotoğrafta bir eksiklik. Bir süre sonra ayrılacağını hissettiği sevgilisini yanındayken bile nasıl özlerse insan, ben de köprüyü öyle. Yok öyle değil baba, ben maketini gördüm. Yeni köprü kazıklar üzerine oturtulacak. Eskisinden de güzel olacak, yepyeni düşünsene. Ayrıca su kirliliğini önleyecek, bir su akımına olanak sağlayacak. Bir Fransız öğretmen Althusser'in ölmüş olabileceğini söyledi. Oğluma soracağım, bunu haber eden müzik ya da bilim dergisi var mı acaba? Aralık 86, İstanbul. Kuşku. Ferhan Şensoy'a. Kuşku'yu denediniz mi? Artık sevdiklerinize ülkemizin en sevilen yeniliğine armağan edebilirsiniz. Hemen bugün siz de kesenize uygun bir kuşku alın. Kuşku el değmeden hazırlanmış paketlerde bütün bakkal, şarküteri ve parfümerilerde satışa sunulmuştur. Peşin ya da taksitle ama mutlaka kuşkuyu deneyin. Önce gazetelerde, sonra sokak ilanlarında, derken dairede herkesin dilinde, en sonunda da televizyon reklamlarında bir kuşku kumpanyası aldı başını gitti. Hayır, insan etkilenmeyeyim dedikçe daha çok yeniliyor reklamlara. İsveç ve Norveç'te reklamsız radyo, televizyonla yaşayan insanları imreniyorum. Yine de ne yalan söyleyeyim, şu kuşkuyu ben bile merak eder olmuştum sonunda. Arkadaşlarım benim moda olan nesnelere ve konulara alerjim olduğunu bildiklerinden tiye aldılar beni, aldırmadım. Sevdikleri için yapıyorlar elbette. Fakat içimde delice bir merak, nedir bu kuşku, ne işe yarar, parfüm mü, tatlı mı, prezervatif mi, gençlik macunu mu? Çocuklar için üretilmediğini, reklam filmlerindeki güzel kızlardan ve delikanlılardan anlıyordum tabii. Ama bu yine de kuşku hakkında başka bir ipucu vermiyordu. Dairede yeni çıkan her şeyi denemekle ünlü bir hanım arkadaşa dayanamayıp sordum. Ne o Ülker Hanım, yoksa hala kuşkuyu denemediniz mi? Her zaman ışıklı kahkahalar atan Ülker Hanım dönüp tuhaf tuhaf baktı yüzüme. Allah Allah, kötü bir şey mi söyledim derken kadının yüzü sarardı, göz bebekleri kısıldı. Bunu neden sordunuz Zülfü Bey diye dişlerinin arasından fısıldadım. Canım neden sorayım, latife olsun diye. O akşam evde çocuklar bakkalların 15 yaşından küçüklere kuşku satmadıklarından yakındılar. Vay canına, demek bizim memlekette de artık ciddi bir çocuk gelişimi politikası izleniyor. Bravo doğrusu. Kuşkuya duyduğum sempati de böyle başladı. Karım Figen evlendiğimizden beri kötülüğünden değil inadından ille benim sevdiklerimin istediklerimin aksine bir tavır takınır. Evlenmeden önce bir süre arkadaşlık etmiştik ama aradan 11 yıl geçtiği için o zaman da böyle miydi pek anımsamıyorum. Aslında aldırdığım da yok. Didişe didişe yaşayıp gidiyoruz işte. İyi kadındır benim karım. Dürüst, sevecen, anaç, üstelik akıllı. Daha fazlası da benimle evlenmezdi zaten. Bunları anlatmamın nedeni, Figen'in benim kuşkuya olan tavrımın tam tersini alacağını çok iyi bildiğinden, nasıl bir politika izleyeceğim konusundaki kararsızlığım. Zor iş. Karım bir bankada üst düzeyde memur, bir yabancı dil bilir. Ama kendi başına karar vereceği yerde benim kararımı bekler ve onun tam tersi yapma eğilimi gösterir. Bu da bir çeşit aşk olmalı. Aynı akşam televizyon reklamlarında kuşkunun sıvılaştırıldığı müjdelendi. Artık her boy şişelerde kuşku satılacakmış. Yani şu reklamcılar da ne tuhaf adamlar. İnsan yeni bir ürünü piyasaya sürerken, ona sempatik, çekici bir ad bulmak varken, değişiklik adına tutup kuşku gibi itici, soğuk, hastalıklı bir kelimeyi nasıl kullanır? Protesto tiyatroları gibi herhalde. Tanrı tiyatrosunda insan ve hayvan pisliğini malzeme olarak kullanan Finliler gibi. Aman canım, benim neme gerek, ne istiyorlarsa yapsınlar. Onları ve ürünlerini unutmaya karar verdim. Bu sıralarda dairede baş gösteren bazı tatsızlıklar zaten ilgimi kuşkudan uzaklaştırmıştı. Her yerde görülecek nobran, kıskanç, muhbir tiplere karşın dairede bizim hukuktan beri dost olduğumuz bir grup vardı ki tam 14 yıldır uyumlu, birbirine güvenli bir tempoyla çalışırız. İş dışında ailece piknikler, yemekler düzenler, konsere gideriz. Bu arkadaşlar arasında son zamanlarda önce gözle görülmez bir tonda, fakat giderek belirgin bir kopukluk, soğukluk başladı. Ne oluyor, nasıl oluyor diye düşünürken kalkıp Özdemir'e sordum. Ne oluyor yahu, bunalım ayına mı girdik? Ne demek, ne oluyor yahu? Canım, lafın gelişi söyledim Özdemir. Sen bizim çocuklarda bir gariplik sezmiyor musun? Nasıl bir gariplik? Ne demek istiyorsun Zülfü? Özdemir'in iri cüssesi, en berbat durumu bile kahkahalara dönüştüren sevecen bir yüreği vardır. Gevrek, taze kahkahaları olmasa, şişman dosyaların masalar üzerine yığıldığı, bürokrasinin bizi zincirlediği toplantılara asla katlanamayız. Onu iyi tanımayanlar gamsız sanırlar. Yanlıştır bu, duyarlı, akıllı bir insandır Özdemir. Yahu Özdemir, gene bir muziplik peşindesin ama ben ciddiyim. Bana bakıp benim bilmediğim bir şey için başını sallamaya başladı. Nen var oğlum, söylesene bana Özdemir. Özdemir'in gözlerindeki aklar sarardı, rengi attı. Hasta bu çocuk, vah vah, nesi var acaba? Birden fırtına gibi patladı. Bana baksana Zülfü, bırak bu iyi niyetli dost ayaklarını. Yok aslanım, her şeyi biliyorum artık. Arkadaşımmış, ha. Söylenerek çekip gitti. Beraberinde tuhaf bir kokuyu da alıp götürdü. Şaşırdım kaldım, bir problemi olmalı bunun. Fakat bir yandan aldı beni bir merak. Neyi biliyordu Özdemir? Herhalde benim bilmediğim bir şeydi. Bir pot mu kırmıştım, birisi sahte bir laf mı taşımıştı? Ama kaç yıllık dostluğumuz böyle kuru gürültüye papuç mu bırakacaktı canım? Hele biraz zaman geçsin, gelip gönlümü alır, kim bilir ne derdi var çocuğun. Kız kardeşim Gevher o gün hiç yapmadığı bir şeyi yapıp daireye beni görmeye geldi. Telaşla odama girdim. Duyunca çok üzüldüm abi, sakın fazla büyütme bari. Anneme bir şey oldu diye yerimden fırlayıp kalkınca alnımı ve sağ kaşımı evrak dolabına çarptım. Berbat bir acıyla kaşım patladı, kanamaya başladı. Gevher beni yatıştırdıktan sonra koridoru, diğer kapıları sıkı sıkı kontrol edip odamın kapısını kapattı. Fısıldayarak, ben zaten Figen'in Özdemir'le ilişkisi olduğunu yıllar önce anlamıştım. 8 yıl önce bir yemekte etin en iyi kısmını, kahvenin en köpüklüsünü ona servisi yapmıştı, hatırlamıyor musun? Beni bir gülmek tutsun. Bir elim patlayan kaşımda, öbürü karnımda kahkahadan kırılıyorum. Yahu Gevher, gülmekten konuşamıyorum ki, gözlerimden yaşlar akıyor, güldükçe kaşımdaki yara daha çok acıyor. Sen deli misin? Ha, nereden çıktı bu masa? Gevher anlayışlı ve endişeli bir yüzle karşımda yay gibi gergin oturuyordu. İnsan en yakınının ihanetine en güç inanır. Seni anlıyorum abi. Tutma kendini. Gül, bağır, ağla, rahatla. Bu kadarına hiç dayanamadım. Karşı konulmaz bir gülme krizine tutuldum. Öyle gürültülü kahkahalarla geçiriyordum ki krizi, yan odadaki Özdemir kapıdan başını uzatıp şaşkın şaşkın baktı. Sonra Gevher'e dönüp düşmanca baktı. O da benzer bir bakış fırlattı. Birinin ona söylemesi gerekiyordu Özdemir Bey. Bu sizin işiniz değil Gevher Hanım. Ben kendi meselelerimi kendim hallederim. Kanıt toplama sürecim biter bitmez bu oyun bitecek. Kulaklarıma inanamadım. Bu ikisi pek sevişirlerdi oysa. Akşam kafam karışık, alnımda kocaman bir morluk eve döndüm. Kapıcı Kerim soğuk bir merhaba ile selamladı beni. Uzun uzun süzdü. Sigorta problemleriyle ilgilendiğim için bana özel bir hürmeti vardır Kerim'in. Dönüp baktım, giriş kapısını tam yanına siper almış beni gözetliyordu sinsi sinsi. Anladığımı fark edince acele sıvıştı. Figen alnımdaki yara için hayıflandı. Ona Gevher'in saçmalıklarını anlatmadım tabii. Aslında Gevher karımı hiç beğenmemiştir başından beri. Figen'i hareketsiz ve evcil bulur, eleştirir. Ne yapalım ki, ağabeyi de hareketli, yeniliklere açık, tutkulu bir adam değil. Tencere kapak atasözünü yabana atmamalı. Çocuklar o gün okulda öğretmenlerinin garip davrandığını, birininkinin dolaplarda saatlerce fare arattığını, öbürünün de kendisini Cumhuriyet okuyor diye kimin gidip müdüre ihbar ettiğini sorguladığını anlattılar. Figen'le bakıştık endişeli. Kuşku reklam kampanyası bütün hızıyla sürmekteydi. Artık iyice azıttılar diye düşündüm. Yahu nedir bu kuşku Figen? Ben de merak ediyorum. Aa, onca yıllık karım ilk defa olumlu bir tepki verdi bana. Önce keyiften dört köşe oldum, fakat sonra biraz huzursuzluk duydum. Sizin bankada alan deneyen yok mu? Aldıklarından eminim ama sanki söz birliği etmiş gibi tek kelime etmiyorlar. Peki sizin Ülker Hanım? Hiç söz etmedi. Ertesi gün beni ziyarete çok eski bir arkadaşım geldi. Şakacı, hoş sohbet bir iktisatçı. Fakat bu kez çok durgun. Gözlerinin altı morarmış, rengi solgundu. Sarıldık, öpüştük. Onda da Özdemir ve Gevher gittikten sonra odada kalan korkunun benzerini duydum. Kekremsi, pek hoş olmayan bir koku. Hayrola, yorgun görünüyorsun Ergun. Ergun bön bön yüzüme baktı. Hafızasını kaybetmiş gibi bomboştu yüzü. Hep iyi niyetimden oldu bunlar. Dürüst ve iyi niyetli olduğum için utanıyorum. Boynuma sarıldı. Neredeyse ağlayacak. Bu koku neden son günlerde herkeste yaygın böyle? Hemen oturttum. Odacıya kahve ve su getirttim. Ergun şüpheyle odacımı süzdü. O gidince sır verir gibi. Zülfü, neden böyle saf, temiz, şüphesiz yaşadık bugüne kadar biz? Nasıl güvendik insanlara? En yakınlarımıza bile güvendik. Abartıyorsun Erguncuğum. Şunun şurasında ailemiz, bir iki dosttan başka kimimiz var? Erdemli olmak kötü mü azizim? Ergun söylediklerimi hiç dinlemeden başını sallıyordu. Bir sigara yaktı. Tütün kokusu o kekremsi parfümüne karışınca berbat bir koku oluştu. Midem bulandı. Gidip camları açtım. Ne yapıyorsun Zülfü? Çabuk kapat pencereleri. Bir duyan olur. 6. kattaydık ve ben son günlerde çevremdeki insanların durmadan saçmaladıkları bir atmosferde neye gülüp neye ağlayacağımı bilemez olmuştum. Sana güvenebilir miyim Zülfü? Elbette Ergun. Eski dostuz biz. Kimseye güvenmeyeceksin Zülfü. Kimseye. Açık bir 6. kat penceresine bile. Ben de bir sigara yaktım. Dinle Zülfü. Bana pasaport veriyorlar artık. Üniversiteye de geri dönmemi istiyorlar. Anlıyor musun? Başım dertte. Mahvoldum ben. Bundan daha korkuncu, dün Bakan Bey bana selam verdi. Çok sevindim kardeşim. Sonunda hak yerini buluyor işte. O güç günler bitiyor desene. Ergun donmuş beni süzüyordu. O bakışları asla unutamam. Buz gibi, acı, hastalıklı ve şüphe dolu. Bir yandan beraberinde odaya dolan koku artık katlanılmaz olmuştu. Kustum kusacağım. Demek sevindin. Yazıklar olsun Zülfü. Bir sen kalmıştın güvendiğim. O dağlara da kar yağdı desene. Öyle çok bağırdı ki yan odadaki Özdemir yine çıkıp geldi. Önce odayı kokladı, sonra beni ve Ergun'u düşmanca süzdü. Bakışlarında bir kafa tutma, her şeyi bilme apaçık parlıyordu. Akşam eve dönerken acaba birkaç gün izin alıp dinlensem mi diye kara kara düşünüyordum. Yolda gazetecimiz Emir'e rast geldim. Kaşındaki mor şişliğe bakıp uzun uzun cık cık çekti. Yazıklar olsun der gibi kafasını sallayıp geçtim. Deliriyor muyum diye ilk kez telaşlandım. Koşarak eve vardım. Çocuklar beni sevinçle karşıladılar. Sanki sarhoş olmuşlardı. İçki mi aşırdı yoksa bunlar? Yok canım, öyle şeyleri hiç heves etmezler. Her şeye gülüyorlar, sevinçle beni kucaklıyor, birbirlerine bakıp kahkahalar atıyorlardı. Evet, neşeli, sağlıklı çocuklardır ama bir tuhaflık, bir aşırılık üzerlerinde. Evin içinde garip bir koku vardı. Daha önce de duyduğum ama nereden duyduğumu anımsayamadığım kekremsi bir koku. Buruk, acı, ekşimsi. Gevher halam geldi baba. Halam bize neler almış bak baba. Yaş günleri de değil. Acaba başka bir özel gün mü bugün? Yo. Nisan'ın kendi halinde sıradan bir 13'ü. Üstelik Gevher ben evde yokken pek gelmez bize. Hay Allah. Sakın Gevher tutup o saçma sapan hikayeyi anlatmış olmasın. Figen nerede? Bu saatte evde olması gerekir. Anneniz nerede kızım? Bak baba, bu maymunu halam almış bana. Kulaklarını tıkamış, gözlerini ve ağzını kapamış. Üç maymun ne komik değil mi? Bana da bu kaseti getirdi baba, dinle bak. Michael Jackson evin içinde avaz avaz bağırmaya başladı. Ne demek bu baba? Bilmiyorum oğlum, çekil git başımdan. Ben biliyorum ama halam söyledi. Birisi beni gözetliyor demek. Çocuklar gülmekten kırılıyorlar. Kızı küvetin içinden çıkartıyorum. Oğlan yatağın altına girmiş, tepiniyor. Kız gidip aynaya bakıp yeniden gülme krizine tutuldu. Anneniz nerede oğlum? Annem, annem, halamla çıktı baba. Gece yarısına doğru çocukları ancak yatıştırabildim. Üçümüz de bitkin düştük. Figen hala ortada yoktu. Çocuklar uyumadan önce Gevher'in çantasından küçük bir şişe kuşku aşırdıklarını itiraf ettiler. İçer içmez her şey öyle komik görünmeye başlamış ki hangisine güleceklerini şaşırmışlar. Tıpkı Luna Park'taki kahkaha aynaları gibiymiş görüntüler. Çift burunlular, üç bacaklılar, nallı ayaklar, timsah delililer, vampir dişliler, üç memeliler, nanik yapanlar, yüzünün yarısı gülen, yarısı ağlayanlar. Peki beni nasıl gördünüz çocuklar? Yine gülmeye başladılar. Kopuk kopuk cümlelerle beni bir gözü kalp, öbürü mide şeklinde olarak gördüklerini anlattılar. Şimdiki çocuklara bu yaşlı insan vücudu öğrettiklerini bilmiyordum. Hem ben beyin şeklini tercih ederdim. Neyse. Çocukları uyuttuktan sonra oturup Figen'i beklemeye koyuldum. Bir yandan da kuşku denen nesnenin keyif verici bir sıvı olup olmadığını düşünmeye başladım. Yoksa alışkanlık yapıcı bir uyuşturucuyla insanları zehirliyor muydu bunlar? Kimdi bu kuşkuyu üretip pazarlayanlar? Birinin bu işe el koyması gerekmez miydi? İyi ama neden, diyelim ki Ülker Hanım kuşkuyu kullandığı halde, bundan emindim kahkahalarının sayısı artmamış, aksine tümden yok olmuştu. Figen sabaha doğru geldi. O da kuşku kokuyordu. Ekşi ter bile daha insanca bir koku bunun yanında. Karım ağlamıştı, rengi sapsarıydı. Doğru banyoya girip kapıyı içeriden kilitledi. Sabırla bekledim. Figenciğim, iyi misin hayatım? Değildi. Eşyalarını toplamaya başladım. İstenmediğim yerde durmam ben Zülfü. Belki farkında değilsin ama ben de genç sayılacak bir kadınım. Figen'e şöyle bir alıcı gözüyle baktım. Doğru. Otuzlarının sonunda hala alımlı, güzel bacakları olan hoş bir kadın. Peki neden gidiyorsun? Bari onu anlat. Sen daha iyi bilirsin. Ah ne safmışım ben. Hiç şüphe etmedim senden. Figenciğim, hayatım, vallahi ortada bir şey yok. Çevremdeki herkes gibi sen de saçmalamaya başladın. Yapma ne olur, çıldıracağım yahu. Özdemir'in karısıyla ilişkin olduğunu hiç düşünmemiştim Zülfü.
Ayrım sonu.